Ayrım 16.
Öte yandan genç ve yakışıklı adam Gross ve annesi firmasının bel kemiğiydi. Trey ise bu bel kemiğini bir kez elde ettikten sonra işler bütün kazancı aynı işe yatırmaya olanak sağlayacak denli iyi gidecekti. İkisinin parasal bir gereksinimleri yoktu. Zaten aşk bu demekti. Birkaç yıl içerisinde Gross ve annesi firması artık tası tarağı toplayabilirdi. Trey ise tam cam kapının ardında oturan ve yeni kurulan Grob ve karısı firmasının en iyi müşterilerini kaptırdığı için dazlak kafasını kaşıyıp içini çeken küçük müdürün düşünü kurduğu sırada Kien, ''Burada eksik sıfır yok. 20 yıl önce bir sıfır daha vardı.'' dedi. Ona inanmayan karısı hafiften alaylı sordu. ''Peki o halde nereye gitti bütün bu para?'' Kien bir şey söylemeksizin kitapları gösterdi. Günlük geçimine harcamış olduğu paraya ise değinmedi. Zaten çok küçük bir miktar tutuyordu ve ayrıca bu kadarını bile kitaplara değil başka şeylere harcadığından ötürü kendinden utanıyordu. Alay etme zevkini yitiren Trey'de bu kez Kien'i küçük gören bir ifadeyle konuştu. Gerisi şu yeni ortaya çıkan kardeşe yollanacak. Paranın 9'unu siz yaşarken kardeşiniz 1/10'unu da ölümünüzden sonra karınız alacak. Kien'in maskesini düşürmüştü böylece. Şimdi kocasının utanacağını ve iş işten geçmezden önce tartışmalı sıfırı yerine ekleyeceğini umuyordu. Önüne kemik atılan köpek yerine koydurtmayacaktı kendini. Paranın tamamını istiyordu. Kendini genç ve yakışıklı adamın yararlarını gözetmekle yükümlü sayıyor, içinden onun ileri sürebileceği itirazları kullanıyordu. Kien bakışlarını hala kitaplarda dolaştırdığından kadının ne söylediğini doğru dürüst duymadı. Kitaplara bakması bittikten sonra belgeyi görev bilinciyle bir kez daha gözden geçirip ikiye katladı ve yarın bununla birlikte notere gideriz dedi. Trey'e bir küfür savurmamak için odadan çıktı. Kien'e aklını başına toplaması için zaman bırakmak istiyordu. Böyle bir şeyin yapılamayacağını anlamalıydı adam. Yıllanmış eşi insana elbet yeni bir kardeşten daha yakın olurdu. Trey'e kitapların dörtlü üçü zaten kendisine ait olduğundan bu kitaplara yatırılmış olan parayı düşünmüyordu. Şimdi onun için tek önemli olan kitaplığın dışında kalan servetti. Notere gidilmesinin elinden geldiğince ertelemeliydi. Vasiyetname bir kez notere teslim edildikten sonra artık ana para da gitmiş sayılırdı. Saygıdeğer insanlar sık sık vasiyetname yapmazlardı. Böyle bir şeye kalkıştıklarında noterden utanırlardı. Bundan ötürü en iyisi vasiyetnameyi daha başlangıçta nasıl olması gerekiyorsa öyle düzenlemekti. O zaman ikinci bir vasiyetname yapmaya gerek kalmazdı. Kien aslında bütün işlemleri hemen bitirmeyi yeğlerdi. Ama bugün kendisine aşık oluşundan ötürü Trezi'ye belli bir saygı duymaktaydı. Okuması yazması olmayan Trezi'nin resmi bir belge düzenlemesinin saatler alacağını biliyordu. Yardım etmeyi önermedi çünkü böyle bir öneri kadını küçük düşürürdü. Duyguları bu kadarcık bir inceliğe layıktı. Trezi'ye gösterdiği yakınlık ancak ona ne düşündüğünü anladığını belli etmediği takdirde bir anlam taşıyabilirdi. Kien Trezi'nin ölüme bağlı tasarruf yoluyla gerçekleştirmek istediği bağışlamaya değinirse kadının ağlamaya başlamasından korkuyordu. Bu nedenle çalışmaya oturdu. Gerek vasiyetnameyi, gerek vasiyetnameye ilişkin tüm düşünceleri bir yana itti ve Trezi'nin yatak odasına açılan kapıyı açık bıraktı. Sonra kendini büyük bir güç ve yoğunlukla Pali Kanonu'nun Japon Busoku Seki Taisi'nin biçimi üzerinde etkisi başlıklı eski incelemeye verdi. Öğle yemeğinde bakışlarını birbirlerinden gizlemeye gerek duymamakla birlikte tek sözcük konuşmadılar. Trezi vasiyetnamenin düzeltilebilmesi olasılığı üzerinde kafa yordu. Kien ise karısının kalemle yazacağı vasiyetnamenin içereceğinden emin olduğu yazım yanlışlarını düşündü. Trezi'nin metnini yeniden mi yazmalıydı yoksa düzeltmekle mi yetinmeliydi? Bu iki önlemden biri kaçınılmaz olacaktı. Birkaç saatlik bir çalışma Kien'in karısına karşı ince duygularını önemli ölçüde köreltmeye yetmişti. Ama bu duygudan geri kalan yine de iki önlemden birini seçmesine ilişkin kararı ertesi gün ertelemesine yetti. Gece Trezi gelecekteki işini düşünmek yüzünden uyuyamadı. Kocası çalıştığı sürece yani saat 12'ye değin acı acı harcanan elektriği düşündü. İsteklerinin gerçekleşme aşamasına çok yaklaştığından bu yana israf edilen her kuruşu eskisinin iki katı yakınır olmuştu. Yatağını da dikkatle ve bütün ağırlığını vermemeye çalışarak uzanmıştı çünkü niyeti bu güzel yatak odası takımını açacağı dükkanda yeni diye satmaktı. Bugüne değin takımın herhangi bir yerinde bir çizik bile olmamıştı. Hepsini yeniden cilalatmak gerekirse yazık olurdu. Karyolaya bir zarar gelebileceği düşüncesi yüzünden aklından yaptığı tüm hesaplar doğru çıktıktan ve Kien yattıktan sonra da uyanık kaldı. Artık düşünmesi gereken bir şey kalmamıştı. Canı sıkılıyordu ama yarın artık sıkılmayacaktı. Gecenin geri kalan saatlerini miras yoluyla elde edeceği toplamı o yazmaktaki ustalığından yararlanarak yükseltmekle geçirdi. Onunla rekabete girişen kadınlar bu konuda kendisinin çok gerisinde kaldılar. Kimileri aslında olmamaları gereken yerlerde beliriverdiler. Hiçbirinin eteği kolalı değildi. İçlerinde 30 yaşında gösterini de yoktu. En genci 40 yaşının üzerindeydi. Ama onun da sıfırları gülünçtü. Bu yüzden genç ve yakışıklı adam bu kadını hemen kapı dışarı etti. Sokağa çıktığı zaman da erkeklerin hiçbir başını döndürüp bakmadı. Yeterince param var pis karı diye bağırdı Treyze bu yüzsüzün ardından. Neden kolalatmıyorsun eteğini? Hem tembellikten parmağını kımıldatmamak hem de kuyuşu esirgemek herkes yapabilir bunu. Daha sonra Treyze içinde büyük bir şükran borcuyla genç ve yakışıklı adama döndü. Onu o güzel adıyla çağırmak istiyordu. Grop adı yakışmıyordu çünkü bu erkeğe. Gel gelelim unutmuştu güzel adın ne olduğunu. Yataktan kalktı. Gürültü çıkarmaksızın gece lambasını yaktı. Eteğinin cebindeki kitap listesini çıkarıp kaça patlarsa patlasın, uğrunda elektrik harcamaktan çekinmeyeceği adı bulana dek gözden geçirdi. Heyecanından neredeyse Puda diye bağıracaktı bulduğunda. Oysa böyle bir ad ancak kadife gibi yumuşacık bir sesle fısıltı halinde söylenebilirdi. Işığı yine kapatıp bütün ağırlığıyla karyolaya uzandı. Yatak odası takımına göstermek istediği özeni unutmuştu. Yattığı yerde defalarca Hör Puda diye yineledi. Genç adam yalnız yakışıklı ve ilginç değil, aynı zamanda akıllıydı da. Çalışırken başka şeye bakmıyordu. Kadınları tek tek gözden geçiriyordu. İçlerinde taşıdıkları sıfırların ağırlığı altında iki büklüm olmuş gibi yapanlar vardı. Treyze ise bunları iki büklüm yapan sıfırlar değil, yaşlılık dikkatini çekerim diyordu. Doğruluğu hiçbir şeye değişmezdi ne de olsa. Hör Puda önündeki tek bir buruşu olmayan, güzel kağıda tertemiz sıfırlar yazmaktaydı. Zaten bu insanda güzel ve temiz olmayan hiçbir yan yoktu. Hör Puda aşkla yanıp tutuşan gözlerini kağıtta gezdirdikten sonra ''Çok üzgünüm hanımefendi ama ne yazık ki tümüyle olanaksız.'' diyordu. Tohumluk paçoz da kendini bir anda dışarıda buluyordu. Cüreti akıl alacak gibi değildi doğrusu. Ne sanıyorlardı bu zamane kadınları kendilerini? Birinin eli biraz para görmesin, hemen en yakışıklı erkeği kafese koyabileceğini düşünüyordu. Treyze'nin en sevindiği şey, Hör Puda'nın bu şekilde ayağına getirilen serveti her şeyin üzerinde tutmasıydı. Böyle bir durumda Hör Puda, hemen, ''O zaman iş değişir hanımefendi, lütfen buyurun oturun.'' diyordu. Böyle birine ne kadar tohuma kaçmış olduğunu tahmin etmek kolaydı, ama yine de gösterilen yere oturuyordu. Birkaç saniye sonra Hör Puda karşısındaki hiç kuşkusuz ''Ne kadar genç ve güzelsiniz hanımefendi'' diye konuşmaya başlayacaktı. İşte o zaman Treyze biraz korkuya kapılıyordu. Adamın ağzını açacağı anı bekliyor, tam o anda varlığını belli edip araya giriyordu. Sağ elinde ucu sivriltilmiş kurşun kalemiyle ''Bir dakika lütfen'' dedikten sonra kağıda parayı gösteren rakamın hemen ardına güzel sıfırını özene bezene konduruyordu. Onun servetini gösteren rakam en üstteydi. Ne de olsa Hör Puda'nın karşısına çıkan ilk zengin kadındı. O an istese bir şeyler söyleyebilirdi ama alçak gönüllü bir ifadeyle bir kenara çekilip susmayı yeğliyordu. Treyze'nin yerine Hör Puda alıyordu sözü. ''Çok üzgünüm hanımefendi ama tümüyle olanaksız.'' Bu sözleri duyan kart zenginler arasında ağlayanlara rastlanıyordu. Mutluluğa bu denli yaklaştıktan sonra kıl payı elinden kaçırmak kolay değildi ne de olsa. Ama Hör Puda aldırmıyordu karşısında dökülen gözyaşlarını. Bir kadın önce 30 yaşından fazla göstermemeli diyordu. Ancak ondan sonra ağlayabilir. Erkeğin kimden söz ettiğini anlayan Treyze ise kendisiyle övünüyordu. İnsanlar 8 yıl süreyle okula gidiyorlar ama hiçbir şey öğrenmiyorlardı. Neden öğrenmiyorlardı sanki sıfır yazmasını? Öğrenilmeye değer bir sanat değil miydi bu? Sabaha doğru Treyze artık yatakta kalamayacak denli heyecanlanmıştı. Kien saat 6'da uyandığında o çoktan kalkmıştı. Hiç ses çıkarmayarak Kien'in giyinirken, yıkanırken ve kitaplarını birbirine çarparken çıkardığı gürültülere kulak kabarttı. Gerek kendi yaşamının dış dünyadan kopukluğu, gerekse Kien'in sessiz yürüyüşü, belli gürültülere karşı kulağının duyarlılığını yüksek bir düzeye getirmişti. Yerdeki yumuşak halıya ve Kien'in gövdesinin hafif olmasına karşın onun hangi yöne doğru gittiğini tam olarak saptayabiliyordu. Kien düşünülebilecek her yöne gitti, odanın içinde yerli yersiz dolaştı ama masasının yanına uğramadı. Ancak saat 7'de yazı masasını da ziyaret ederek bir süre onun başında kaldı. Treyze Kien'in kaleminin hışırtısını duyar gibi oldu. Beceriksiz adam diye düşündü. Ne zaman bir sıfır yazacak olsa kalemi hışırdıyor. Sonra bir ikinci hışırtı duymak umuduyla kulak kabarttı. Geceki olaylardan sonra en aşağı iki sıfırın beklentisi içerisindeydi. Ve bu arada kendini yine de çok yoksul bularak gece her şey daha güzeldi diye mırıldandı. Kien ayağa kalkarak sandalyeyi yana itti. İşini bitirmiş, kalemden başka şırtı çıkmamıştı. Treyze büyük bir sabırsızlıkla ona doğru seyirtti. Kapının eşiğinde çarpıştılar. Kian tamam mı diye sorarken Treyz onu bitirdiniz mi sorusuyla yanıtladı. Kian'ın karısına karşı olan son sevecenlik kırıntılarını da geceki uyku alıp götürmüştü. Bir kadından kaynaklanan bu saçma olay artık onu hiç ilgilendirmiyordu. Vasiyetname ise ancak el yazılarının altından ortaya çıktığında yeniden anımsamıştı. Belgeyi can sıkıntısıyla baştan aşağı okudu ve bankadaki parasını gösteren sayının sondan bir önceki rakamında akıl almaz bir yanlışlık saptadı. 5 yazılacak yerde 7 yazılmıştı. Yanlışı öfkeyle düzelterek insanın 5'i tutup da özellikle 7 ile nasıl karıştırabileceğini sordu kendi kendine. Yanlışlık belki her ikisinin de asal sayı olmasından kaynaklanmıştı. Olası tek doğru olan bu akla yakın açıklamayla birlikte Kian'ın öfkesi de yatıştı. Güzel bir gün diye mırıldandı. Çalışıp bugünü değerlendirmeliyim. Ancak sonradan çalışmasının ortasında rahatsız edilmemek için ilk olarak Treyze'nin işini çözüme bağlamak istiyordu. Çarpıştıklarında ise Treyze'ye bir şey olmadı. Eteği onu koruyordu. Kian'ın ise doğal olarak canı acımıştı. Karşılıklı olarak birbirlerinden yanıt beklediler. Kian bir şey söylemeyince Treyze onu bir yana iterek yazı masasına doğru seyirtti. Evet, vasiyetname masanın üstündeydi. Treyze sondan bir önceki rakamın 7 yerine şimdi 5 olduğunu gördü. Yeni bir sıfır ise yoktu ortada. Bu cimri insan son dakikada ondan yine bir şeyler koparmıştı. Yeni yazılan rakam yalnızca 20 şilinlik bir fark yaratıyordu. Ama o yeni sıfır yazıldığında sayı 200 olacaktı. İkinci sıfırla birlikte ise fark 2000 şiline yükselecekti. Hayır, Treyze 2000 şilin dolandırılması karşısında sessiz kalmayacaktı. Genç ve yakışıklı adam bunu duysa ne derdi? Çok rica ederim hanımefendi ama bu ortak işletmemizin sırtından çıkıyor. Evet, Treyze'nin dikkatli olması gerekiyordu. Yoksa genç ve yakışıklı adam tarafından kapının önüne konulabilirdi. Adam yalnız işini doğru dürüst gören bir kadınla çalışabilirdi. Savruğun biriyle iş göremezdi. Treyze arkasında duran Kian'e döndü. Buradaki 5 rakamı yanlış. Kian onu aldırmadı. Ver vasiyetnameni dedi asık bir yüzle. Treyze onun ne dediğini çok iyi işitmişti. Dünden beri dikkat kesilmişti ve Kian'in en ufak hareketlerini bile izliyordu. Birlikte geçirdikleri uzun yıllar boyunca hiçbir zaman şu son birkaç saat içerisinde gösterdiği soğukkanlılığı göstermemişti. Kian'in şimdi kendisinden bir vasiyetname istediğini anlamıştı. Haftalardır vermekte olduğu söylemin kuramsal bölümünü anımsadı. Her iki tarafında notere gidip Kian'in buyruğunun üzerinden daha birkaç saniye geçmemişti ki Treyze karşılık verdi. Burası noter mi? Sonra Kian'in buyruğuna gerçekten öfkelenmiş olarak odadan çıktı. Kian eşinden aldığı bu sert yanıtla hesaplaşmaya kalkışmadı. Kadının vasiyetnameyi henüz vermek istemediğini saptamakla yetindi. O zaman bugün notere gitmekten de kurtuluyordu. Böylesinin çok daha iyi olduğunu düşündü. Durumu sevinçle karşılayarak kendini yeniden üzerinde çalışmakta olduğu incelemeye verdi. Aralarındaki sessiz oyun birkaç gün sürdü. Kian Treyze'nin suskunluğu karşısında giderek yatışırken şimdi hemen hemen eski konumuna dönmüştü. Treyze'nin tedirginliği her saat artıyordu. Yemeklerde hiçbir şey söylememek için kendini neredeyse kaba kuvvet kullanarak dizginliyordu. Ağzından elinde olmaksızın sözcüklerin dökülebileceği korkusuyla Kian'in karşısında ağzını açıp tek lokma yemiyordu. Açlığı korkularına koşut olarak büyümekteydi. Kian'le masaya oturmazdan önce mutfakta karnını doyuruyordu. Kocasının yüzünde gördüğü her kıpırtı karşısında içi titriyordu. Bu kıpırtılardan birinin ansızın noter sözcüğüne dönüşemeyeceğini kim garanti edebilirdi? Arada ender olmakla birlikte Kian'in bir cümle söylediği de oluyordu. Kadın her cümleden sanki bir ölüm hükmüymüş gibi korkuyordu. Kian daha çok konuşmaya kalkışsa o zaman kadının içindeki korku da binlerce küçük korkuya bölünüp her yanını saracaktı. Bu nedenle kocasının çok az konuşması Treyze için bir avunma nedeniydi. Ama korku yine de büyüklüğünü ve gücünü koruyordu. Kian bugün diye söze başlayacak olsa Treyze hemen kararlı bir ifadeyle ve kendi kendine bugün noter yok diyor bu cümleyi kendisi için yeni ve görülmemiş bir hızla yineliyordu. Gövdesinin her yanını ter kaplıyor, bu arada yüzü de terliyordu. Treyze bunu anlıyor ve yüzünün kendisini ele vermesinden korkuyordu. Hemen dışarı koşup bir tabak getiriyordu. Kian'in aslında var olmayan isteklerini yüzünden okuyordu. Artık kocasının her istediğini yapmaya hazırdı. Yeter ki ağzını açıp konuşmasın. Kadının bu hizmet aşkı aslında tümüyle sıfırlara yönelikti. Ama Kian'in işine yarıyordu. Treyze ise korkunç bir felaketin gelmek üzere olduğunu seziyordu. Yemek pişirirken özel bir çaba harcıyordu. Yeter ki yemeği beğensin diye düşünüp ağlıyordu. Belki de kocasını iyice beslemek, ona sıfırları yazacak gücü kazandırmaktı amacı. Ya da belki yalnızca sıfırları ne denli hak ettiğini göstermek istiyordu. Derin bir pişmanlık duyuyordu. Dördüncü gece yakışıklı ve genç adamın ne olduğunu anladım. Bu erkek onun için bir günahtı. Bunu anlayınca artık adını çağırmaz oldu. Yoluna çıktığı zaman ise ona kötü kötü bakıyor, her şeyin zamanı var diyerek gitmesi için bir tekme savuruyordu. Artık işler de iyi gitmez olmuştu. Bir işin iyi gitmesi için önce onu hak etmek gerekirdi. Sığınabileceği tek yer mutfaktı şimdi. Orada olduğu zaman kendini eskisi gibi sade ve az da yetinebilen bir insan hissediyordu. Etrafında pahalı mobilyalar bulunmadığından evin hanımı olduğunu bile neredeyse unutuyordu. Ama mutfakta bile onu tedirgin eden bir şey vardı. Bir köşede öyle dilsiz duran rehber, bu rehber kendisinindi. Bir güvenlik önlemi olarak rehberin noterleri gösteren bölümünü kesip çıkardı ve çöplerle birlikte evden uzaklaştırdı. Kian bunların hiçbirini fark etmedi. Treyze'nin konuşmaması ona yetiyordu. Bir ara Çin'le Japonya arasında bulunduğu bir sırada bunun izlediği akıllı politikanın sonucu olduğunu düşündü. Treyze'nin elinden her türlü konuşma nedenini almıştı. Kadının aşkında bulunan ve ona batan dikeni çekip kopartmıştı. O birkaç gün içerisinde çok sayıda eski ve kimi yerleri zarar görüp okunmaz olmuş metni kendi tahmin ve yorumlarına dayanarak yine eski haline getirmeyi başardı. Daha önce başkalarınca yapılan düzeltme girişimleri sonucu inanılmayacak kadar kötü bir hale gelmiş olan bir cümleyi 3 saatlik bir çalışma sonucunda yeniden kurdu. Doğru harfler kaleminin ucundan yağmur gibi dökülüyordu. Eski inceleme metnini 3. günü tamamlayıp gönderdi. Yenilerinden de ikisi üzerinde çalışmaya başlamıştı. Belleğinde uyanan eski nakaratlar Treyze'nin nakaratlarını unutturmuştu. Ağır ağır evlenmeden önceki zamanlara dönüyordu. Yalnız Treyze'nin eteği zaman zaman kiyene kadının varlığını anımsatıyordu. Çünkü etek düzgünlüğünden ve sertliğinden çok şey yitirmişti. Şimdi çok daha çabuk hareket ediyordu ve hiç kuşkusuz eskisi gibi ütülü değildi. Kiyan bu noktayı saptamakla yetindi. Ama nedenleri üzerinde kafa yormadı. Kadının yatak odasına açılan kapıyı neden açık bırakmayacaktı? Treyze onun gösterdiği yakınlığı asla kötüye kullanmıyor ve onu rahatsız etmekten kaçınıyordu. Kiye'nin yemek zamanlarında onunla birlikte masaya oturması kadının içine su serpmekteydi. Çünkü Treyze, Kiye'nin bir daha birlikte masaya oturmayacağı yolundaki tehdidini gerçekleştirmeye kalkmasından korkuyor, bundan ötürü de bir kadından beklenmeyecek denli çekingen davranıyordu. Hizmetine koşmakta abartmaya kaçmasa Kiye'n daha da memnun olacaktı. Ama zamanla bu alışkanlığından da vazgeçecekti. Fazla tabak kullanmak gereksizdi. Her defasında insan önemli düşüncelerinden uyandırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Dördüncü günü Kiyan sabah saat 7'de her zamanki gezintisini yapmak üzere evden çıkınca Treyze de yine tepeden tırnağa gizemli bir görünüm içerisinde yazı masasının yanına seyirtti. Ama hemen masanın başına geçmeye cesaret edemedi. Birkaç kez çevresini dolandıktan sonra masaya dokunmaksızın odayı toplamaya girişti. Henüz umduğu kıvama gelmediğini hissediyor ve düş kırıklığını elinden geldiğince erteliyordu. Ansızın suçluların parmak izlerinden bulundukları aklına geldi. Bavulundan güzel eldivenlerini, bir zamanlar kendisine bir koca kazandırmış olan eldivenleri çıkarıp giydi ve eldivenleri kirletmemek için dikkat ederek vasiyetnameyi çıkardı. Sıfırlar hala eksikti. Treyze sıfırların kimsenin göremeyeceği den ince yazılmış olmasından korktu. Ama biraz daha dikkatli bakınca korkusu geçti. Kiyan eve dönmezden epey önce ikisi, yani Treyze ve oda, sanki en küçük bir şey olmamış görünümündeydi. Mutfağa dönen Treyze, yine sabah saat 7'de ara vermiş olduğu sıkıntılı düşüncelere daldı. 5. günde değişiklik olmadı. Treyze vasiyetnameye biraz daha uzun zaman ayırdı ve ne zamana ne de eldivenlerini acıdı. 6. gün bir pazar günüydü. Keyifsiz uyanan Treyze kocasının dışarı çıkmasını bekledikten sonra her günkü gibi vasiyetnamedeki o ilençli rakamlara baktı. Yalnız 12.650 sayısı değil ama tek tek her rakam kendine özgü biçimiyle artık iliğine işlemişti. Gazete kağıdından bir şeridin üstüne vasiyetnamedeki toplamı olduğu gibi kopya etti. Rakamlar Kiye'nin yazmış olduklarına tıpatıp benziyordu. Hiçbir yazı uzmanı bunları birbirinden ayıramazdı. Treyze şeridi başka sıfırlarda yazabilmek için uzunlamasına kullandı ve bir düzineye yakın sıfırı sığdırdı. Ortaya çıkan dev sayıyı görünce gözleri parladı. Kaba elleriyle kağıdı birkaç kez okşayıp aman Allah'ım ne kadar güzel dedi. Sonra Kiye'nin kalemini aldı. Vasiyetnamenin üzerine eğilip 12.650 sayısını 1.265.000 yaptı. Mürekkepli kalemle yaptığı çalışmada daha önce kurşun kalemle yaptığı çalışma gibi temiz ve yanlışsız olmuştu. İkinci sıfırı tamamladıktan sonra doğrulmak istediyse de başaramadı. Kağıda yapışmış olan kalem yeni bir sıfır yazmak üzere harekete geçmişti. Yer darlığından ötürü bu yeni sıfırın ötekilerden daha küçük ve sıkışık yazılması zorunluydu. Treyze karşı karşıya bulunduğu tehlikeyi gördü. Bundan böyle yapılacak her çizgi, öteki harflerin ve rakamların oluşturduğu düzene ters düşecekti. Dikkatleri kağıdın bu noktasına çekecekti. Treyze neredeyse kendi eserini bozmak üzereydi. Üzerinde çok sayıda sıfır yazılı olan gazete kağıdından şerit vasiyetnamenin yanındaydı. Treyze'nin zaman kazanmak için vasiyetnameden başka yöne çevrilen bakışları bu şeride takıldı. Bir anda dünyadaki hiçbir mobilya dükkanının getiremeyeceği denli zengin olma tutkusu giderek büyümekteydi. Bunu daha önce düşünebilmiş olsaydı, ilk iki sıfırı daha küçük yazar, böylece de bir üçüncü sıfırı kalan yere sığdırabilirdi. Nasıl yapabilmişti böyle bir aptallığı? Oysa şimdi her şey ne kadar güzel olmuş olacaktı. Treyze yazmakta direnen kalemle savaşıyordu. Ne yapacağını şaşırmıştı. Harcamak zorunda kaldığı çaba gücünü aşıyordu. Açgözlülük, öfke ve yorgunluk nedeniyle soluk soluğa kalmıştı. Soluk alırken oluşan sarsıntılar koluna geçiyordu. Kalemdeki mürekkebin kağıda sıçraması tehlikesi belirmişti. Treyze bu tehlikenin verdiği korkuyla hemen geri çekildi. Gövdesinin üst kısmını doğrultmuş olduğunu anladı ve şimdi biraz daha düzenli bir soluk aldı. İnsan azla yetinebilmeli diye içini çekti ve yitirdiği milyonların anısına hemen hemen 3 dakika kadar çalışmasını ara verdi. Sonra mürekkep kurumuş mu diye baktı, güzel şeridi cebine koydu, vasiyetnameyi de katlayıp daha önce bulduğu yere bıraktı. Hiç memnun değildi halinden. İsteklerinin sınırı çok daha genişti. Olabileceğin yalnızca bir bölümünü elde edebilmiş olduğundan ruhsal konumu da değişime uğradı. Kendini ansızın bir dolandırıcı gibi hissetmeye başlayınca kiliseye gitmeye karar verdi. Zaten günlerden pazardı. Dairenin kapısına üstüne "Kilisedeyim" Treyze yazılı bir kağıt bıraktı. Kiliseye gitmek kendisi için sanki yıllardan beri en doğal ve en alışılmış şeymiş gibi yapmıştı bunu. Kentin en büyük kilisesini, katedrali seçti. Daha küçük birini seçseydi kendisine hakkının çok daha fazlası olduğunu anımsatabilirdi. Merdivenlerde giyimli olmadığı geldi aklına. Kendini çok bitkin hissetmesine karşın geri döndü ve mavi eteğini çıkarıp onun tıpatıp aynısı olan ikinci eteğini giydi. Sokağa çıktığında bütün erkeklerin kendisine baktıklarını fark etmeyi unuttu. Katedrale girdiğinde utandı. İçeride bulunanlar kendisine gülüyorlardı. Olacak şey miydi kilisede gülmek? Ama Treyze saygıdeğer bir kadın olduğundan bunu hiç aldırmadı. İçinden üzerine basa basa "saygıdeğer bir kadın" dedi. Bunu yineledi ve katedralin sessiz bir köşesine sığındı. Sığındığı yerde pahalı yağlı boyalar kullanılarak yapılmış bir son akşam yemeği resmi asılıydı. Çerçeve tümüyle altın yaldız kaplamaydı. Treyze sofra örtüsünü beğenmedi. İnsanlar güzelden anlamıyorlardı, üstelik örtü kirlenmişti de. Para kesesi neredeyse insan elini uzatsa alabilecek gibiydi. İçinde 30 adet güzel gümüş para vardı. Paralar görünmüyordu gerçi ama kese sanki canlı gibiydi. Yahuda tutmaktaydı keseyi. O denli cimriydi ki elinden bırakmazdı da. Kimseye tek kuruş vermezdi. Tıpkı Treyze'nin kocası gibi. Zaten Hazreti İsa'yı da o yüzden aldatmıştı. Kocası zayıftı, Yahuda ise şişmandı ve kızıl bir sakalı vardı. Herkesin ortasında o genç ve ilginç adam oturmaktaydı. Çok güzeldi yüzü, güzel ve soluk. Gözleri ise nasıl olması gerekiyorsa öyle. O her şeyi biliyordu. İlginç bir insandı ilginç olmasın ama aynı zamanda da akıllıydı. Bakışlarını para kesesine dikmişti. İçinde kaç para olduğunu bilmek istiyordu. Bir başkası kesenin içindekileri saymak zorunda kalırdı ama onun buna gereksinimi yoktu. Yalnız bakmakla öğrenebiliyordu bilmek istediğini. Treyze'nin kocasına gelince pis cimrinin biriydi. 20 şilin için aldatmacaya kalkışıyordu. Ama Treyze gelmeyecekti bu oyuna. O rakamın yerinde daha önce bir 7 vardı. Kocası bunu hemen bir 5'e çevirmişti. Böylece miktar 2000 olmuştu. Genç ve yakışıklı adam küfrü basacaktı. Ama Treyze'nin elinden gelen bir şey var mıydı? O resimdeki beyaz güvercinin ta kendisiydi. Yakışıklı adamın başının tam üzerinden uçuyordu. Masum olduğu için de pırıl pırıldı. Ressam böyle olmasını istemişti.